Ayrım 9, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 91. Kurtuluş'un eşi ilk kez konuştu. Beni burada bir güç tutuyor. Siz Ahmet Bey'in ticaretle uğraştığından bahsettiniz ama eşiniz bir yandan da FETÖ borsası denilen ağın içinde önemli bir aktör olarak gündeme geldi ve bunun da suçlandı. Siz FETÖ borsası diye tabir edilen ağın içinde olduğunu biliyor muydunuz? Size hiç böyle bir şey anlattı mı eşiniz? Hayır, asla hayır. İlk gözaltına almaya geldiklerinde Ahmet'i ne oluyoruz dedim. Hayırdır dedim. Çok affedersiniz, orada bir küfür etti eşim. Bu Serkan Kurtuluş var ya dedi. Ben o Serkan Kurtuluş ismini Gökhan Kalıpçı cinayetinden dolayı duymuştum. İzmir küçük yer, sansasyon olmuştu. Bu pislik yaptı dedi. Tanıdığını biliyorum ama ben Serkan Kurtuluş'la ne tanıştım ne görüştüm. Sadece adını duymuştum onun. O sabah eşim gözaltına giderken sadece onu söyledi bana. 6 ay cezaevinde yattı. Bu sürede inanın bu FETÖ borsası denilen şeyle alakalı hiçbir şekilde hiçbir şey duymadım. Ne eşimden ne çevreden. Ben inanın sizin haberlerinizle bu FETÖ borsasını öğrendim. Ortada yüklü paralar döndüğü iddiası olsa da bu paralar bizim evimize hiç girmedi. Hep borç içinde yaşadık. O yüzden bu paraların hepsinin Ahmet'in elinden geçtiğine inanmıyorum. Peki cezaevine gidip geliyordunuz. Eş olarak sormuşsunuzdur neden buradasın, neden içeridesin, nedir bu iddialar dediğinizde o ne anlatıyordu? Eşim o kadar ketum bir insandı ki kendiyle bile konuşan bir insan değildi. Ne ticaretini ne iş hayatını hiçbir şekilde konuşan bir insan değildi. O sadece evinde bildiğiniz klasik Türk eşi babasıydı. Telefon trafiği çok yoğun olurdu. Telefonda gayet herkesle ağabeyim, dostum, canım diye konuşan biriydi. Ben telefonla tartışmasına bile şahit olmamışımdır eşimin kimseyle. Böyle bir insandı. Evet, cezaevine gittiğimde ben de bu soruyu soruyordum. Ahmet ne oluyor diye. Ama yine bunu son derece samimiyetimle söylüyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Beni burada tutan bir güç var derdi. Bana söylediği tek söz cezaevinde buydu. Beni burada bir güç tutuyor deyip sadece dişlerini sıkıyordu. O sinirlendiği zaman bir huyu vardır. Sadece dişlerini sıkardı. Hiçbir şekilde hiçbir açıklama yapmadı bana daha fazla. Ahmet daha sonra ev hapsine çıktı yaklaşık 7 ay kadar. O dönemde avukatlarımız da çok bir araya gelirdik. Hani çoğu zaman zaten ben odaya girdiğim zaman Gülçin geliyor diyerek avukatları susturduğu oluyormuş. Avukatları şimdi bana bunu söylüyorlar, sağ olsunlar. FETÖ borsasını ben sizin haberlerinizden öğrendim. Binlerce kez size teşekkür ediyorum. Doğrunun peşinden gidiyorsunuz. Gerçekten bizim canımız çok yanıyor. Onun haricinde bu FETÖ borsasında geçen isimlerden Gürbüz'ü tanıyorum, Kudret'i tanıyorum. Bunlarla oturup yemişliğimiz, içmişliğimiz, ailecek eşleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla zaman geçirmişliğimiz var.
Bu evden kürekler dolusu kan temizlendi.
Peki, 30 Mayıs 2019 akşamına gelirsek, yani cinayet akşamına götürmek istiyoruz. Siz nasıl haber aldınız ve sonrasında neler oldu? Ne hatırlıyorsunuz o güne dair? Ben o gün sabahtan kızımla dışarı çıkmıştım. Oğlum okuldaydı zaten. Ahmet de evdeydi doğal olarak. İşlerimiz vardı. Hallettikten sonra oğlum o arada okuldan gelmişti. İşte şans mı dersiniz, kader mi dersiniz? Normalde hep bahçede oynayan çocuğun o saatlerde eve çıkası tutmuş. Evde maalesef bu anı yaşayacak. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Ben işleri bitirdim, ondan sonra yemek yiyecektik. Eşim tabii evden dışarı çıkamadığı için onu aramaya başladım. Ahmet, biz dışarıda yiyeceğiz, sana da sipariş verelim, ne yiyeceksin sen diye aramaya başladım. Olay 19.24'te gerçekleşmiş, 19.25'te ben aramaya başlamışım eşimi. Ahmet mükemmel bir kocaydı, mükemmel bir babaydı. Ne olursa olsun iki eli kanda da olsa telefonumu açar dersiniz ya, 20 yıl boyunca ben hayatım boyunca telefonumu açmadığına şahit olmadım onun. Arıyorum, iki telefonu da açmıyor. 2 dakika boyunca aradım. Aşağıda bizim çok özel korumalarımız vardı. Sağ olsunlar, çok güzel korudular Ahmet'i işte o gün. Aşağıdaki korumalardan birini aradım. Hani sesledin, duymuyor telefonlarını. Ahmet'le bir şey konuşmam lazım diye. Aradığımda zaten bağırışlar, çağırışlar, çığlıklar. Ben de zaten eve 2-3 dakikalık mesafedeydim. Oğlumu almaya geliyordum eve. İşte yenge korkma, Ahmet abiye saldırdılar diye bir laf söylediler bana. Ondan sonrası çok büyük bir kabustu. Çok çok çok büyük bir kabustu. Bizim böyle bir camekan bir balkonumuz var yola bakan. Ben açıkçası oranın tarandığını düşündüm saldırdılar denilince. O camların tarandığını düşündüm. Eşim genelde o balkonda sigara içerdi. Herhalde kurşunlardan biri de onu yaraladı diye düşündüm. Böyle bir vahşet inanın hiç aklıma gelmedi. Bu evden kürekler dolusu kan temizlendi. Gerçekten bunu anlatırken bile dehşete düşüyorum. Bu anlatılacak bir şey değil, ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim oğlum hala polislerden çok fazla korkuyor. Kötü polis olabilir mi? Ben onun nasıl kötü bir insan olduğunu anlayamadım. Ben onun önüne nasıl atlayamadım, babamı koruyamadım diye çocuk hala kendinde bir suçluluk duygusu hissediyor. Babasını koruyamadığını düşünüyor.
Kaç yaşındaydı o sırada çocuğunuz?
O olay olduğunda 5 yaşındaydı, şu an 6.
Psikolojisi halen kötü tabii.
Çok yoğun bir tedavi görüyoruz ailecek. Kızım da ben de oğlum da yoğun bir tedavi görüyoruz. Onlar en büyük cezayı, en büyük kötülüğü kendilerine yaptılar ve bizlere yaptılar. Ben bunu her yerde söyledim ve hiçbir şekilde de çekinmeyeceğim söylemekten. Onlar muhtemelen Ahmet'i önlerinde küçük bir taş diye gördüler. Şöyle bir tekme atıp kenara çekmek istediler. Ama o aslında bir kayaydı. Altında ezilecekler. Benim söyleyeceğim inanın bu olur. Ama ne biliyordu bilmiyorum. Keşke bilseydim. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Size keşke bilseydim. Dediğim gibi kendiyle dahi konuşan bir insan değildi. Hiçbir şekilde de konuşmadı. Bir röportajında bunu belirtmişti. Ahmet Bey konuştukları için değil, konuşmadıkları için öldürüldü.
AKP'den arayan olmadı. Peki beni öldürecekler diye bir çekincesi var mıydı Ahmet Kurtuluş'un?
Hayır, asla öyle bir şey yoktu. Evet, belki tekrar bir cezaevine geri alınma endişesi yaşıyordu. İnanın ben bunu aylardır o kadar sorguladım ki içimde. Ahmet'le geçirdiğim her anı, her dakikayı, her saniyeyi tekrar tekrar sürekli olarak gözden geçirip acaba bir şey mi kaçırdım? Acaba Ahmet bana bir şey söylemişti de ben mi dikkate almadım diye çok sorguladım kendi içimde. Ama Ahmet'in cezaevine geri alınma korkusu vardı. Benim asla üzülmemi, korkmamı istemiyordu. Ama ben kocamı çok iyi tanıdığım için anlayabiliyordum. Tekrar cezaevine geri alınma korkusu vardı. Ben çoğu zaman endişe ediyordum. Hatta bize işte koruma talebiyle polisler geldiğinde Ahmet önce istememiş. Ben o gün yanlarında değildim. Bir ihbar üzerine koruma talebi için polisler gelmişti. Ahmet önce imzalamış kağıtları. Ben evrakı alıp incelediğimde gördüm. Bu Serkan Kurtuluş denilen şahsa dair bir ihbar olduğu ile ilgili bir kağıttı. Ahmet burada neler yazıyor? İhbar varmış. Ne demek bu dedim. Hayır korkma prosedür dedi. Madem böyle bir hakkımız var niye değerlendirmeyelim, kullanalım, kabul et dedim. Zaten o yakın koruma değilmiş. Sadece işte çocukların okulunu vesaire sordular bize. Ondan sonra bir saat sonra polisleri geri aradı. Gülçin kağıdı okuyunca endişelendi. Bir ona izah eder misiniz diye. Polisle sonra ben konuştum. Polis de işte savcının bir talimatı olduğunu, onların bir prosedürü yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Hani korkma sakın Gülçin, böyle bir ihbar falan yok. Ama sadece yarın bir gün Allah korusun şuraya bir mermi atılsa biz sorumlu oluruz. Savcı sorumlu olur bu işten. Biz sadece prosedürü yerine getiriyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok dediler bana özetle. Bu işte olaydan 1,5 ay önce falan oluyor. O zaman imzalı Ahmet dedim, olsun bu koruma. Ertesi sabah polisler yeni bir evrak düzenleyip gelince ikinci imzayı o zaman benim zorumla atmıştı Ahmet. Yani bu kadar emindi kendinden. Ölümü asla ve asla düşünmüyordu. Bir öldürülme, bir taranma korkusu asla yoktu Ahmet'te.
Siz eşinizin cenazesinde diyorsunuz ki düşmanları sevindirmeyeceğim. Kimdi o düşmanlar?
İlk andan itibaren bu işin tek Serkan Kurtuluş'ta olmadığını, çok affedersiniz tabirim kaba olacak ama onun zurnanın son deliği olduğunu anladım. O cümleyi de cenazede o yüzden söyledim.
Siz aslında öne sürülen Serkan Kurtuluş'u değil, emir verenleri işaret ediyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Şunu merak ediyoruz. Eşiniz Ahmet Kurtuluş, AKP İl Başkan Yardımcısıydı. İzmir gibi önemli bir ilde iktidar partisinin en önemli yöneticilerinden birisiydi. Hem dava sürecinde, yani tutukluyken, hem de cinayet sonrasında sizinle temasa geçen AKP'den birileri oldu mu?
Asla. Hayır maalesef. Benim zaten o anlamda çok büyük kırgınlıklarım, üzüntülerim var. Ahmet'e de cezaevine gittiğimde de bunu dile getiriyordum doğal olarak. Ahmet de soruyordu bana, o aradı mı, bu aradı mı, o geldi mi, bu gitti mi diye. Çünkü il başkan yardımcılığını aktif olarak bıraktıktan sonra dahi tabii ki çok fazla partiden çevresi ve arkadaşlıkları sürmeye devam ediyordu. Bir kısmıyla ailecek görüştüklerimiz de oluyordu. Ama Ahmet cezaevine alındığı andan itibaren hiçbir şekilde kimse telefon dahi etmedi bana. Bırakın gelmeyi gitmeyi. Bu cenazede de aynı şekilde geçerliydi. Ahmet cezaevindeyken de aynı şekilde geçerliydi. Herkes sırra kadem bastı o dönem.
Keşke kapıda kafasına sıkıp gitseydi. Son olarak şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Benim içimdeki yangın çok büyük. Belki hani saçma bulacaksınız ama kusura bakmayın. Bunu doktorlarımla da paylaştığım için, bana böyle bir soru sorduğunuz için cevaplıyorum. Aşk acısı denilen şey sanırım buymuş. Ben inanın yeri geldi bu olayı yaşadıktan sonra çoğu zaman çocuklarımı gözümün görmediği anlar oldu ve Ahmet'e kavuşmanın yollarını aradım. Ve ben bunu her gün söylüyorum, yine söylüyorum. Kimse benim bu yaşadığımı, bakın düşmanım dahi benim bu yaşadığımı yaşamasın. Bunun tarifi yok. Ahmet sadece benim kocam değildi. Babamdı, abimdi, amcamdı, dayımdı, en iyi arkadaşımdı. En çok kavga ettiğim insandı. O yüzden ben şu an sadece neden olarak yaşıyorum bu hayatta. Bunu her yerde de söylüyorum, çocuklarım hariç. Benim umudum yok. Ben kalbimi o mezara gömdüm. Benim kalbim artık o mezarda atıyor ve ben halen ona kavuşmanın yollarını arıyorum. Çocuklarımı gözüm görmüyor yeri geliyor. Tekrar ediyorum. Düşmanım dahi benim bu şekilde yaşadığımı yaşamasın. Ama bedeli neyse herkes bir şekilde o bedeli ödesin. Canıyla ödemesin. İnanın bu eve gelen katil Yener adındaki pisliğin karısıyla çocukları dahi benim yaşadığımı yaşamasın. Bu kaldırılacak, dayanılacak şey değil. Mesela çok merak ediyorum. O Yener denilen şahsa şunu sormak isterim bir gün, karşı karşıya gelirsem şayet. Muhtemelen Ahmet'in fotoğrafını buna gösterdiler. Sen kime ne yapacağını zaten biliyordun. Profesyonel olduğun da çok apaçık ortada. Sokaktan bir serseri değilsin, bu da çok apaçık ortada. O halde neden Ahmet kapıyı açar açmaz kafasına sıkıp gitmiyorsun da bu şekilde bir vahşet yapıyorsun? 5 yaşındaki çocuğu görüyorsun. Böyle bir vahşet yok. İnanın bilmiyorum, Ahmet'in nerelerinin kurşunlandığını biliyor musunuz? Bunun gerçekten insanlıkla alakası yok. Kafasına sık git. Benim o kadar canım yanmazdı inanın. Evet, kapıda kafasına sık git. Bu nasıl bir vahşettir? Kovalarla, küreklerle kan temizlendi bu evden. Ben aylardır çocuklarımla beraber aynı evde sürüne sürüne ıstırap çeke çeke yaşıyorum. Ben Ahmet'in yere serildiği fayansla bir hafta yattım. Türkiye'de çok faili meçhul cinayetler oldu. Hepimiz biliyoruz yıllardır. benim belki ateşime biraz olsun su serpecek, eğer gerçekler ortaya çıkarsa, eğer herkes hak ettiği bedeli yaşarsa, ben belki biraz daha bundan sonra çocuklarım için hayata biraz daha sarılabileceğim. Yoksa inanın tutunacak hiçbir dal bırakmadılar bana, hiçbir dal bırakmadılar.
Evet, Ahmet Kurtuluş ardında birçok sır, acılı bir eş ve travma yaşayan çocuklar bıraktı. Yaptığı o az itiraflar hakkında soruşturma başlatıldı ama onun da üstü şu an kapatılmak isteniyor. Ve nedendir bilmiyoruz. Ahmet Kurtuluş'un polis kılıklı kişi tarafından evinde başından vurularak öldürülmesi aklımıza 4 yıl önce Ceylanpınar'da evlerinde başlarından vurularak öldürülen polisleri getirdi. Şehit polisleri kimin öldürdüğü bir türlü bulunamadı ama cinayet Türkiye'de çözüm sürecinin bitmesine neden oldu. Ahmet Kurtuluş cinayeti bir bitiş midir yoksa ters manyel amacı mı taşıyor zaman gösterecek. Ama şu an için görünen gerçek maalesef şu ki FETÖ borsası bir lağım gibi adliye ve emniyet koridorlarında akıyor, kirletiyor. 7. Bölüm Lağım Ağı. AK: gün gelecek siz bu yargılayanları sikeceksiniz. Emin ol, 5 sene sonra, 3 sene sonra, 6 sene. AS: nasıl? AK: aha, bu insanları yargılayanları sikecekler, emin ol buna. Böyledir çünkü, niye? AS: öyle bir şey konuşuluyor da bilmiyorum. Türkiye abi, bura yani. AK: burası bu Türkiye değil, başka. Yukarıda okuduğunuz küfürlü ve tehditkar diyalog 29 Ocak 2019'da İstanbul Başakşehir'de bir pastanede gerçekleşti. AK yani Ahmet Kıntaş devletin birçok kademesinde ayağı olan bir suç örgütünün başındaki isimdi. Karşısındaki AS ise yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için ondan yardım isteyen FETÖ şüphelisi Adil Sabri'ydi. Polisler teknik araçlarla o anları hem gizlice dinliyor hem de fotoğraflıyordu. Buluşmadıkilerden biri takip edildiklerini biliyordu. 200 bin liraya çözeriz. Her şey Osman Sarı adlı FETÖ şüphelisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gidip ihbarda bulunmasıyla başladı. Buna göre 3 Aralık 2018'de Osman Sarı'nın iş yerine daha önce görmediği bir avukat çift geldi. Dilek Buğday Bayram ve Abdülkadir Bayram adlı avukatların bir vaadi vardı. İsterse hakkındaki FETÖ dosyasını kapatabilirlerdi. Kartlarını bırakıp ara bizi deyip orayı terk ettiler. Sarı'ya dair her türlü bilgi ellerindeydi. Sahi nasıl biliyorlardı tüm bunları? Öğrenmek için bir yol vardı. Soruşturma başlatıldı ve Osman Sarı'ya kendisine bırakılan kart vizitteki adrese gitmesi talimatı verildi. Polis de o görüşmeyi dinlemek için teknik takip araçlarıyla arkasındaydı. Gittiği yer bir avukatlık ofisiydi. Orada Ahmet Kıntaş ile tanıştırıldı. Kıntaş, FETÖ şüphelisine hakkındaki dosyanın çok ciddi olduğunu ama kendisinin çözebileceğini söyledi. Ancak karşılığında 200 bin lira istiyordu. İddia o ki iş bitince alacağı paranın sadece %25'i kendisine kalacaktı. Büyük kısmı ise bağlantılarına gidecekti. Bir de talebi vardı Kıntaş'ın. Çevrende aranması firar davası olan kim varsa bize getir. Zaten biz bu işleri yapıyoruz. Hepsinin problemini çözeriz. Her yerde adamları var. Bu problemler kimi zaman dosyalardan aklama, kimi zaman yurt dışına çıkış yasağını kaldırma, kimi zaman ise el konulan mal varlığını geri verme oluyordu. Peki ilaç ticareti ve emlakçılık yaptığını ileri süren ama aslında FETÖ bursasını işleten bir çetenin başında olan Ahmet Kıntaş nasıl hallediyordu tüm bunları? Adliyede savcıları, emniyette polisleri, MİT'te istihbaratçıları, vergi dairesinde uzmanları vardı. İstediği kişinin dosyasını sorgulatıyor, istediği kişinin her bilgisini ediniyor, istediği FETÖ'cüyü aklamak için çalıştırıyordu. Bu inanılmaz ağdaki çalışma sisteminde zengin Fethullahçılardan alınan para yapılan işe göre bölüştürülüyordu. Çetenin itirafçı olan üyelerinden avukat Dilek Buğday Bayram'dan dinleyelim.
Lütfi isminde bir savcıdan bahsediyordu. Bu savcının Çağlayan Adliyesi'nde görevli olduğunu söylüyordu. Telefon konuşmasında Lütfi'den ekranı alırım, Lütfi beni tanıştıracak, Lütfi'ye söylerim şeklinde söylemleri vardı. Yine kimi sohbetimizde Çağlayan'da 7. kattaydım şeklinde sözleri olduğunu hatırlıyorum. HSK'da tanıdıkları olduğundan bahsediyordu. Dosyalar istinafa gittiğinde ya orada iyi değiliz ancak Yargıtay'a giderse her türlü hallederiz şeklinde konuşuyordu.
Adam adliye koridorlarını şey yapmış. Okuduğunuz dava kağıtlarından lağım aktığını hissetmek nedir bilir misiniz? Başka nasıl tarif ederim ki şu yaşananları? Bir FETÖ şüphelisi arsasındaki KHK şerhini kaldırmak için bir dolandırıcıyla anlaşıyor. O dolandırıcı ilgili dosyaya bakan FETÖ savcısına ulaşıyor. O savcı kendisine gelen dolandırıcının talebini asıl çalıştığı başka bir dolandırıcıya aktarıyor. Savcı ile ortak çalışan o diğer dolandırıcı FETÖ şüphelisini bulup işini asıl biz çözeriz diyor. FETÖ şüphelisi bunu diyen dolandırıcıyı aracı olarak kendi çalıştığı dolandırıcıyı gönderiyor. FETÖ savcısının dolandırıcısıyla FETÖ şüphelisinin dolandırıcısı kendi aralarında anlaşamıyor. Savcının ortak çalıştığı dolandırıcı dolandırmak için buluştuğu ama o sırada savcılığa çalışan bir başka FETÖ şüphelisine beğenmediği dolandırıcıyı şikayet ederken polis de onları dinliyor. AK, ben onu arıyorum ya, o bana başka bir adamı gönderiyor ve ben o adamın bana geleceğini ondan önce biliyorum. Adamın ne olduğuna bakıyorum. 16 tane davası var karşılıksız çekten, evrakta sahtecilikten. BS,
he, onlar zannediyor ki.
AK, adam adliye koridorlarını şey yapmış.
BS, aşındırıyor.
AK, ulan aşındırıyor ama adam seninle iş yapar mı? Savcı bana diyor ki bak telefonu bu, ne ayaktır buna bak, 16 tane sahte evraktan şundan bundan.
Nihayetinde ne mi oluyor? Şikayet edilen dolandırıcı da kendisini beğenmeyen dolandırıcı aleyhine tanık olarak ifade veriyor. Özgür savcılar örgütten değilmiş. 91 mağdurun olduğu 8 sanıklı bir davanın iddianamesinden özetledik okuduklarınızı. Sanıklar arasında polisler de vardı. Soruşturma sırasında emekli olmuş deneyimli bir MİT mensubu da. FETÖ borsası işleten bu örgütün adliye ayağına dair iddianame ise geçen yıl yazılmıştı. Fettah Tam İnce dosyasını kapatmasıyla da bilinen savcı İsmet Bozkurt ile savcı Lütfi Karabacak hakkındaki iddialar çok çarpıcıydı. Para karşılığı soruşturma da kapatıyorlar, para karşılığı insanları gözaltına da aldırıyorlardı. Yaptıkları rüşvet pazarlıkları, hesap hareketleri, suç örgütüyle yazışmalar ortadaydı. İlginçtir, bu yazdığımız dava kapsamında FETÖ borsasındaki herkese kurulan suç örgütünden ceza istenirken, savcılara rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi nispeten daha hafif suçlamalar yönetildi. Halbuki dava dosyalarına göre her iş organizeydi. Ve sistem meslekten ihraç ettiği bu savcılar için tutuksuz yargılamayı uygun gördü. Özgürlüğün tadını çıkaran FETÖ borsasının adliye ayağında yargılanan isimler son infaz paketinden de yararlandırıldı. Ceza alsalar dahi kapalı cezaevinde yatarları kalmadı. Dipnot, İstanbul Adliyesi'ndeki bu FETÖ borsası dosyasını Türkiye'ye duyuran Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Seyhan Afşar hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemli dava açıldı. Afşar'ın yaptığı haberlerle savcılar Karabacak ve Bozkurt'u rüşvet karşılığında işlem yapan savcılar olarak lanse ettiği öne sürülerek kamu görevlisine hakaret ettiği iddia edildi. Neyse ki gazeteci hakkında açılan davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmamış olması nedeniyle düştü. Unutmayalım ki tüm bunlar sadece şimdilik görebildiklerimizdi. Bildiğimiz lağım çukuru hem derin hem doluydu. Ve çukurda kimler kimler yoktu ki? 9. ayrımın sonu. Sayfa 103.